Efendim hoş geldiniz. Ya evde yoksan bilmem kaçıncı bölümde. Bugün çok yönlü bir sanatçıyla beraberiz. Sanatçı demeyeyim, aslında sanat şövalyesiyle beraberiz. Şair, oyuncu, senarist, başrol oyuncusu. Efendim söyleyeyim, yönetmen. Öyle gidiyor işte, yazar. Her türlü yönüyle kalbi sanat için çarpan bir modern çağ meddahı diyeceğim ben ona. Gelsin sevgili Sermiyan Midyat. Bakalım o kabul edecek mi benim tanımlamamı?
Geldim.
Geldin, geldi.
Nasılsın? O kadar güzel şeyler söyledin ki mahcup ettim vallahi, utandım birden.
Senin için bir modern çağ meddahı ya da orta çağda Rönesans devrinde trubadur mu derlerdi? Şehir şehir gezer, hikayeler anlatır, şiirler okur. Çünkü dönüp baktığımızda bir gün Güneydoğu Anadolu'dan karşımıza çıkıyorsun. Bir gün Hindistan'dan çıkıyorsun.
Evet.
Bir meddah.
Ama batıya bir geçemedim ben, hep doğu. Uzak doğu, Güneydoğu, yakın doğu.
Yakında batı. Niye? I love you var Güneydoğu'da.
I love you, doğru. Amerika'da çekim yaptım üstünde. Evet yaptım.
Abi ekmeğini yemiştim o filmi. Steve Guttenberg de. Hemingway vardı. Neydi?
Mariel Hemingway. Hemingway'in torunu.
Onları dükkana getirip dansöz oynatmıştım. O zaman arabesk.
Steve'ler bu
arada. Ekmeğini yedim. Hoş geldin. Aslında hoş ben korkuyorum böyle. İri yarısın ve şey tarafında var ya, böyle bir maço. Hani bir tesbih alsan elinde böyle bir dövebilirsin gibi geliyor.
Estağfurullah. Dövmek için tesbihe gerek yok.
Yok.
Ama genelde dövmem canım. Yok canım, hiç öyle gayet. Öyle yansıdığım zamanlar oluyor, doğrudur, ama yani fazla duygusal bir adamım aslında. O yüzden de çok fazla reaksiyon veriyorum. Bazen evet hatalı bir şekilde oluyor. Bazen geri geliyor falan filan.
Var mı?
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim Sermiyan M takipçileri de canlı bunu izliyorlar. İzleyebiliyorlar değil mi?
İzliyorlar.
Ha ya, benim ayrıca canlı yayınına falan geçmeme gerek yok.
Yok değil mi Semih? Yok, hayır, yokmuş.
Tamam. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bütün niyetli insanlardan, Ramazan dolayısıyla oruçlu olan insanlardan özür dileyerek, kendi şeker problemini dileyerek, oruçlu tutamayarak kahvemi ve sigaramı içebilir miyim yayın sırasında?
Benim için hiçbir sorun yok. Demet tamam. Akalın görmesin.
Niye?
Öyle bir gönderme yaptı. Abimle program yapıyorduk ya.
En son Kim Kardashian'la kapışıyordu. Bize bulaşmaz herhalde. O çapını büyüttü. Kim Kardashian'a üstüne sağlık gitti şimdi o. Bize dönmez bence.
Sevgili Ulvi Alacakaptan geldi. Bir Baba Hindu diye yazdı. Evet. Çok severim. Muazzam oyuncudur o da. Sevgili Sermiyan. Bir kere Sermiyan ne demek?
Sermiyan, ben çocukken, yani bunu stand-up'umda da anlatıyorum. 6 yaşıma kadar ben kendi adımı söyleyememişim yani. Bana bile zor gelmiş. Bir gün salona böyle atlayıp Tarzan gibi don gömlek, demişim ki benim adım Memik. Onu nereden duymuşum bilmiyorum işte. Hani Yaşar Kemal'in romanlarında da geçer Memik, ama hani o çocuk aklımda nereden duymuşum. Ailede hala annem falan beni Memik diye çağırır mesela. Sermiyan aşiret reisi demek. Serbaş demek. Miyan da bir ailenin topluluk, yani aile, topluluk, kabile, işte Güneydoğu'da bu aşirete tekabül ediyor. Aşiret reisi demek, ama aşiretin hani en yaşlı üyesi değil, sermayesini, yani parasını kazanan CEO'su, aşiretin CEO'su diyelim. Sermiyan o demek.
Çemikhan aşireti değil mi?
Çemikhan aşireti, ama soyadı kanunu çıktıktan sonra 9 farklı soyadı almışlar. İşte Güneşler de var bizden, Yıldırımlar var, Çemikhan'ını koruyan var, Midyat bizimkiler işte.
Ne zaman fark ettin aşiret olduğunu?
Ne zaman fark ettim aşiret olduğumu? Aslında ilk gerçekten nasıl, aşiretin nasıl bir şey olduğunu, babamın cenazesinde, 2002 yılıydı, 18 yıl oldu, babamın cenazesinde fark ettim. Yani ben böyle bir kalabalık görmedim ya, 3000'e yakın insan vardı. Hepsi de böyle takım elbiseli, çok ağır abiler falan. Hepsi işte geldi, sarıldı, baş sağ, hiç kimseyi tanımıyorum tabii.
Elini falan da öpmüşlerdir seni.
Öpen vardı tabii. Ama o sırada artık hani o acıyla artık nereye öptüklerini ben bilemedim yani. Bilemezdim yani.
Peki, rahmetli babandan söz açmışken seni bay muhalefet olarak galiba adlandırırmış. Doğru mu?
Be, sen ne güzel araştırma yapmışsın vallahi. Evet doğru, bay muhalefettim ben. Ya
Evet.
çünkü muhalif yani hayata hep öyle baktım yani. Hani o çocukluğu kaybetmemek bence o merakı kaybetmemek. Çünkü çocuklarda en sevdiğim şey merak ederler ve durmaksızın, usanmaksızın merak ederler ve merak insanı bir yere götürür. Bilimi de, sanatı da, her şeyi. Ve hani o merakımı kaybetmedim hala ve o yüzden de o meraktan dolayı sürekli hani bu niye, yani sorgulayan bir akla sahip olduğum için de hep böyle muhalefet etmişimdir yani. Bunu niye böyle yapıyorlar, niye böyle yapıyorlar? Ya o, ama o muhalefetin acısını da çekmekteyim, çektim de.
Korkmama gerek yokmuş ya.
Yok, ne yaptım ya? Korkulacak.
Peki, şunu bir açıklasana. İçinde bir kız çocuğu var diyorsun. Hani içinde bu çok güzel bir tanımlama.
Evet.
Bu ne demek?
Ya içimde bir kız çocuğu var çünkü ya nasıl söyleyeyim, mesela reklam filmi seyredip ağlayabilen bir adamım. Yani orada çok büyük bir demagoji varsa fazla duygularımı yaşayan bir insanım. Ve hani çok böyle erkek arkadaşım aşırı yoktur. Yani vardır 3-5 tane sağlam ama kız arkadaşlarım çoktur. Çünkü yani bir erkekle, ortalama bir erkekle, bütün erkekler için söylemiyorum ama bir erkekle konuşacağın 3-5 konu var. Ekonomik, kadın, işte ya da siyaset ya da spor. Şimdi ben bunları hani böyle geyik muhabbetiyle konuşmayı hiç sevmeyen biriyim ama hani felsefe konuşabildiğim bir erkek arkadaşım olsun, konuşayım yani. Ama kadınlar buna daha çok ilgililer. Yani dünyayı anlama meselesine ve yorumlama meselesine, ve bizden daha zeki buluyorum onları. O yüzden de feyiz almak için de içimdeki kız çocuğunu yaşatmak istiyorum. Yani aslında kendime iltifat ediyorum biraz kadın aklına sahip olabilmekle ilgili.
Çocuğu çok yaşasın ki hep mutlu olalım. Bir de
Belki de o yüzden, affedersin lafını kestim. Belki de o yüzden mesela Demet Sağolsun iltifat etmişti hükümet kadın için, işte yazılmış en iyi kadın filmi şimdiye kadar falan diye. Belki de o yüzden o içimde yarattığım o merak ve onları anlama hikayesiyle ilgili. Keza işte 2000 yılında Berivan'ın senaryosunu da yazmıştım, 19 bölüm televizyondaki. Evet, öyle bir şeyim var yani.
Valla senin kalemin o kadar kuvvetli ki hatta biraz önce açarken limon
Evet.
çiçeklerini dinledik. Kalp yarası da senin şarkın galiba.
Evet.
Doğru mu?
Evet.
Şarkı yazıyorsun. Niye böyle
Ya o
çalışıyorsun?
şöyle oldu. Sevgili Sezen Aksu benim I Love You senaryomu okumuştu. Gül Oğuz filmimin dizide oynuyordum, Sıla dizisinde, Mardin'de. O sırada Gül Hanım'la çok böyle içli dışlı muhabbet ediyorduk hep böyle. Ona senaryoyu vermiştim. Sezen Aksu onun yakın arkadaşıymış meğer, ben bilmiyordum. O senaryoyu okuyunca çok beğendi. Dedi ki sen şarkı sözü yazıyor musun? Ben dedim yok, yazmıyorum. Sen yazıyorsun, farkında değilsin. Bunu yazan şarkı sözü Hayda Hayda yazar dedi. İki tane bana işte müzik verdi. Biri Marwan Kohari diye bir İranlı bestecinin işte bu Limon Çiçekleri şarkısı. Öteki de rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun bir film için yaptığı bir müzikti. Kullanılmamış ama. Ben gittim Limon Çiçekleri'ni yazdım. Sonra bir de Kalp Yarası'nı yani 2 günde yazdım, verdim ikisini de. O da çok iltifat etti. İşte Şehrazat'ı dinletmiş, Sertab Erener'i dinletmiş, herkes çok beğenmiş. Ben de zannettim ki yani kendisi yanılmaması için bana bu kadar iltifat ediyor falan, hani hevesim körelmesin diye. Ve dediği de oldu yani. Hatta şey dedi yani, Limon Çiçekleri çıkacak ve hemen popüler olacak. Kalp Yarası ise uzun vadede klasik olacak. Tam da dediği gibi oldu. Benim de böylece 2 tane şarkım oldu yani.
Sonra bir daha yazmadın mı? Sezen sezmiş seni belli ki, değil mi?
Evet, o her şeyi sezdi aynen. Ya sonra yani öyle bir ilgim yok yani. Bunu çok ustaca yapanlar var. Sonuçta hani şarkı sözü yazarlığı çok ciddi bir mesai bence yani. Ve hani öteki de yalap şapta bir şey de yazmak istemem. Yani onu sevdi bilmem ne, Allah belanı ver. Hani ayrılınca herkes birbirine bela okuyor ya şarkılarda. Hani normal ayrılan yok. Ya senin için ölürüm diyor ya. Niye yaşamıyorsun, manyak mısın? Niye ölüyorsun onun için? Yani...
Bir yaz ya. Gene ben bir Sezen'e haber göndereyim de rica edeyim.
Olur. Olur, tamam.
Peki, demin şeyi sormuştum. Tesbih salladığın zamanlar oldu mu hiç?
Olmaz mı? Ben şeyde 14-15 yaşlarımda içimde acayip arabesk bir adam vardı. Yani her gün, ama her gün, katıksız her gün, abartmıyorum. Ortaokul hayatım boyunca her gün okula gitmeden mutlaka 3-5 Ahmet Kaya şarkısı dinlerdim sabah. İşte evde kahvaltı ederken, sonra okula çıkardım. Ondan sonra okulu çok kırardık zaten. Elimizde tesbih 4-5 tane serseri böyle. Serserilik ederdik, kabadayılık ederdik falan böyle. Öyle bir şeyden.
Karşı
Ondan
Ayakkabısının arkasına basardı falan dedi. Doğru
Aynen
mu?
ayakkabının arkasına da basardım. Bayağı onlara özenmiştim. Yani 14 yaşında sigaraya başlamıştım. Ağır abi olacağız falan diye. İşte bu kız çocuk dedim ya, onu anlama hali. Aslında biraz konu oraya bağlanabilir böylece. O öyle olmadığımı, hani öyle bir sokak kabadayısı olmayacağımı şöyle bir günde anladım. Bir tane kızcağız, o Aşıklar Parkı vardır Şeneser Evler'de, bilenler bilirler. Oradan geçerken bir bisikletçi dükkanı var. Onun oradan çıkmış bisikletini almış kız, böyle kısacık da bir şortu var. Bisikletle geçiyor. Bizim gruptan 5-6 kişiyiz. İki tane ayı gidip kızla tacizde bulundular. Sözlü ve elleriyle yani. Ve ben gözüm nevrim döndü yani, ve kendi arkadaşlarım olmasına rağmen, ya benim ablam var, kız kardeşim var, ve kız ağlıyordu o bisikletle giderken. Ve bayağı şiddetli bir kavga ettik. Dövdüler beni. Yani çünkü onlar kalabalıktı. Ama ondan sonra o gün hakikaten rüyama girdi. Yani böyle ben buralara ait bir insan olmadığımı, aslında o gün kırılma noktamdı belki de yani. Ya bir kız çocuğunun gözyaşıydı yani aslında beni sokaktan ayıran şey.
Peki o yıllarda ne olmak istiyordun sen?
Ha, ilk başta pilot olmak istiyordum. Ondan sonra bir ara çok mafya olmak istedim.
Büyünce ne olacak oğlum, mafya olmak istiyorum.
Onu bir meslek zannediyordum bir de, çünkü hani güçlü gözüküyor, her şeyleri var, canının istediği her şeyi yapıyor falan. Onu meslek zannediyordum. Annem de beni ikna etmeye çalışıyordu. Oğlum oraya girersin çıkamazsın diye, saçmalama diye. Sonra pilot çok olmak istedim. Ondan sonra da işte yani bizim doğulu bir aile olduğumuz için, yani doğuluyuz ama hani aşireti de insanlar yanlış anlıyorlar. Hani aşiret böyle kaba saba insanlar falan. Bütün amcalarım okumuştur, üniversite mezundur. Bizden de hep ya doktor ya mühendis olmamız beklenir. Ben de işte kimya mühendisliğinde okudum. Ama onun üçüncü sınıfındayken işte nöbetçi tiyatro sınavları açıldı. Ben de eğlenceli bir çocuktum. Böyle üniversitede hani insanlar doğum günü partileri de çağırırlardı, tanımasalar bile. Öyle entertainment yapardım yani, makara yapardım. Ondan sonra da Ferhan Şensoy'u kazanınca ilk ustamdır o. Ondan sonra tiyatro hayatıma girdi öylece.
Ferhan abiye geleceğiz ama önce şunu sorayım. Cem Yılmaz'ların ve ataların ilk çıktığı zamanlar sen de stand-up yapıyormuşsun galiba
Evet.
arasında. Ne oldu önünü geçtiler? Ne oldu da önünü kestiler senin?
Yok yok, estağfurullah, kimse önümü kesmedi. Ama şöyle bir şey oldu. Ya çünkü ben o zaman hani stand-up'lar yapıyordum falan bilmem ne. Üçüncü senemde şimdi bir tiyatro teklifi geldi. Profesyonellik teklifi 98 yılında. Ferhan Hoca aradı. Dedi ki seni bir oyuna koyuyorum. Oyunda kimler var söyleyeyim. Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Melek Baykal ve beşinci de benim. Yani rüya kadro yani. Ve hani ben tabii ki yani hayatım boyunca entelektüel olarak kendimi geliştirmek isteyen, cümlesi olan bir adam olmak istedim. Tabii ki o tarafa doğru yöneldim. Ondan sonra da hani sadece yanlış anlaşılmasın bu, ne olur. Yani bu benim hayat tarzımla ilgili. Çünkü yani mağdur edebiyatı asla yapmam ama 1980'de babası sırf Kürt ve solcu olduğu için 1980 ihtilalinde hapse girmiş bir babanın oğluyum. Efendim?
Zincir bozana gitti baba.
Zincir Bozana, evet. Bülent Ecevit'in kitabında adı da geçer hatta. Aynı zamanda hapishane arkadaşıdır. Yani Bayındırlık Bakanı da genel müdürdü o zamanlar. Bu kadar siyasetin içinde ve mağdur da olduk. Yani adımı söyleyemedim 16 yaşıma kadar. Annem beni tembihledi, sakın Kürtçe olduğunu söyleme. Arapça de, Farsça de, kıvır falan. Çünkü Kürt olmak kötü bir şeydi o dönemler. Ondan sonra sürekli böyle bir isyanla büyüyorsun ve dolayısıyla salt komedi, sadece güldürme amaçlı komedi yapmak içimden gelmeyen, kendime yakıştıramadığım bir şey oldu hep. O yüzden suya sabuna hep dokunmak istedim hayatımda. Yani Hükümet Kadın'da da cümlesi vardır. Hatta Bir Baba Hindu'da bile vardır yani, ki o en çok box office filmi olmasına rağmen. Benim gösterim de mesela daha suya sabuna dokunan bir tek kişilik gösteri. Ama hani tabii ki eğer suya sabuna dokunmazsanız hani hani ortada gözükürsünüz ve tam sistemin istediği kişi olursunuz. Ben hani çok oraya oynamadım, ya da oraya oynamayı kendime yakıştıramadım. Yani ailemden dolayı, yani böyle bir çocukluğum olduğu için ihanet gibi geldi. O yüzden de daha sanat tarafında kalmaya çalıştım açıkçası hep.
Duyduğumu söyleyeyim. Arkadaşların çok entel dantelmiş ve diyorlarmış ki sululuk yapma. Sen ne
Tabii
yap?
tabii bir de o doğru, o da var.
Doğru.
Doğru. Ama
Peki.
annem bana diyor ki bak diyor, sen sanat yaptın diyor, kirada oturuyorsun. Bak Cem Yılmaz adam yutturdu diyor. Annem de bana öyle kızıyor.
Annen de nasıl?
Annem çok, yani annem iyi, Ankara'daydı, getirdik işte bu özel izin falan aldık. 70 yaşında annem, Allah uzun ömürler versin. Yani hayattaki en büyük şeyimdir yani, motivasyonum, mutluluğum, amacım, yaşama hedefimdir yani. Çok severim kendisini.
Evlen
çok iyi.
He? Evlen torunum olsun.
Ya diyor da bir noktada tabii çaresiz de kalabiliyor insanlar. Hayatın gidişatı.
Sermiyen yay burcu, benim araştırdığıma göre. Burcu ne diye. Kolay evlenmiyor yay burçları bildiğim kadarıyla.
Evet. Şimdi ama şu an halihazırda ciddi bir ilişkim var gerçi. Hani onu ileride nereye döner, neye zaman gösterecek. Her şey kısmet tabii ki ama hani.
Programdan sonra dayak yemeyeyim diye sağlama alıyorsun.
Hayır, onun için değil. Vallahi değil, vallahi. Hatta yüzük falan da taktı o yani. Yani taktım yani.
Annenle nasıl arası?
Gayet iyi. Seviyorlar birbirini.
Annen çok şeymiş. Seninle beraberken çok severmiş kız abi.
Ama o işte annelik ya, klasik yani.
Benim annem hep aynı ya. Benim
annem... Tabii anne diyorsun, bak bu kızı seviyorum. Ay çok sevdim kızı. Bayıldım, hasta ol. O ne güzel, o ne kibarlık. Tabii ayrıldığında aman boş ver zaten falan diye. Yok ama şimdiki kız arkadaşımı ciddi olduğumu biliyor tabii.
Peki Ferhan Hoca'ya dönelim. Evet. Hayatında en önemli yeri tutan insanlardan biri.
Evet, zor kesinlikle.
Bir adam, değil mi?
Efendim?
Zor bir adam, zor bir hoca.
Ya iyi ki zor belki de. Yani Ferhan abi zor ama yani Ferhan abi aklı, kimsenin aklını almayacağı kadar delikanlıdır. Yani o kadar entelektüel hani, ama öte yandan yani inanılmaz bir entelektüel kültüre, altyapıya sahiptir. Ama öte yandan oyuncularını vesaire herkesi o kadar kollar ve korur ki. Evet, bize kızar, bize küfreder. Çok ağladığım oldu provalarda. Çok ama yani. Ama hiçbir zaman hani kişiliğime ve hani beni sevdiğinden her zaman emin oldum. Çünkü biz de onu her zaman çok sevdik. Hala da çok severim. Allah ona uzun ömür versin yani. Çünkü çok çok kıymetli bir adam bu Türk tiyatrosu için ve bence dünya tiyatrosu için de. Dünya edebiyatı ve Türk edebiyatı için de öyle.
Bu arada çok güzel bir not geldi hatırlatma. CNN'e penguen tişörtüyle.
Zaten o penguenden sonra başımıza ne geldiyse.
Penguenler yüzünden geldi.
Tabii o. Sizi gidi gezicilerden biri oldum.
Oldu. Sermiyen Midnight.
Sermiyen Midnight, evet.
Neden öyle? Yani var mı bir gerekçesi?
Ya isminizin Sermiyen Midnight olması kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksınız. O yüzden ben de artık... Eğleniyorum, ne yapayım yani, bu böyle abuk isim yani, çok ağladım ben. Tamam şimdi sağ olsunlar, çok güzel iltifatlar ediyorlar isimlerime ama ismime, ama ya çocukken ya öyle dalga, sermaye diyorlardı, sarman diyorlardı, İstemihan, İstemiyan, Semiryan, Saruhan, Saruma, Ali diyen vardı yani, hiç dili dönmüyor, Ali diyordu ya arkadaşlar. Ben bile kendi adımı söyleyemiyordum, o yüzden de şimdi Hükümet Kadın filminde de dalga geçmiştim ismimle. Bu gösteride de öyle bir arkadaşım, hatta böyle bir espri yaptı, Tito diye yazar bir arkadaşım. Ondan sonra bunu kullanayım mı bilmem ne falan dedi. Ondan sonra tabii falan dedi. Öyle kaldı ismi, Sermiyen Midnight diye.
Peki kendin yazıyorsun.
Evet.
Başrolü kendine veriyorsun. Doğru mu genel olarak?
Evet.
Kendine veriyorsun. Yani bu bir şey mi? Narsizm mi, yoksa Woody Allen'a mı öykünüyorsun? Nedir bunun altında yatan?
Egomanyağıyım. Ya bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Ben yazdıklarımla, benim yaptığım iş hikayecilik ve insanlara bir şey anlatmak, bir cümle kurabilmek. Şimdi ben yazıyorum. Yazdıktan sonra şimdi ben bu yazdığımı bir yönetmene vereceğim, değil mi? Doğal olarak kendi dünya görüş açısını, kendi yetiştirilme biçimini, kendi background'ını, kendi entelektüel altyapısını ya da üst yapısını, her neyse, bunları ekleyerek, harmanlayarak o filmden başka bir, o kendi görüşünü de kattığı başkaca bir film çıkacak. Oyuncuya vereceksin, o da kendi yorumuna katacak, başka bir karakter çıkacak. Oysa ki bu filmler, ben tamamen özümden, ailemden, yani tanıdıklarımı yazdım ben. Ve onları en iyi anlatabilecek kişi de gerçekten ben olduğum için bu şeyi yaptım. Yoksa manyak değilim yani, her tarafını ben yapayım diye. Yani sözün özü seyirciyle arama, mümkün olduğu kadar hiç kimseyi sokmadan, mümkün olduğu kadar aracısız, çıplak buluşabilmek için. Tabii ki yapımcının çok ciddi bir karar mekanizmasında çok ciddi bir yaptırımı var, ya da parayı koyanın ve yatırımcının da. Ama ne olursa olsun hani yönetmen ve oyuncu konusunda hani yazdığım şeyi direkt ben çekip ben oynadığım zaman, o zaman gerçekten ne söylemek istiyorsam onu çekiyorum, onu söylemek istiyorum.
Onun için de çok seviyorsun sen. Sana inanıyorum, değil mi?
Nasıl?
Necati abiyi onun için çok seviyorsun. Necati
tabii,
abi.
Tabii. Aynen. O, çünkü o bu duygumu çok iyi anladı. Demet daha keza. Yani onlar biliyorlar benim bu duyguyla bunu yaptığımı. Yani çünkü yazdığım şeylerin eğilip bükülmesini istemiyorum. Yani çünkü ben onları yaşayarak o öfkeyle ya da komediyle, öfke zaten komedi doğuran bir şey. Onları hissederek yazdığım için de o hisleri yalın bir şekilde seyirciyle buluşturmak istiyorum. Yoksa gerçekten egom vardır tabii de, ama akıllı bir egom vardır. O öyle bir egomanyak şeklinde değilim yani.
Peki komediden bahsetmişken komedi ile mizah arasında ne fark var Sermiyan?
Ben bununla ilgili bir Okan da hatta bunu şey yapmıştı, bir röportajda söylemiştim. Bence komedi erotiktir, mizah pornodur diye. Yani bunun anlamı şu. Çünkü komedi suya sabuna dokunmaz. Yani gösterir ama böyle şey yapmaz. Üstünden geçer, yandan dolaşır, sağdan kaçar, altından girer, üstünden çıkar. Seni güldürmekle idare eder. Erotik bir anlatımdır. Mizahsa serttir. Cümlesini söyler. Yani daha pornografiktir. Direkt beynini gözünün içine baka baka sana gerçekleri anlatır. Tıpkı işte Charlie Chaplin'in yaptığı gibi, işte Roberto Benigni'nin yaptığı gibi, Ferhan Şensoy'un yaptığı gibi. Mizah çok büyük bir silahtır. Doğru insanların elinde olursa tabii ki. O yüzden bence mizah yani.
Mizah. Peki en kim? Rol modeli Woody Allen mı?
Benim rol modelim açıkçası Charlie Chaplin'dir. Yani Charlie Chaplin tabii ki mümkün. Yani belki mümkün değil öyle o kadar büyük bir dünya çapında bir şeye kavuşmak. Ama takip ettiğim yol o. Yani o hakikaten insanları eğlendirerek. Yani şunu söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda kaç asker, kaç milyon insan neyle ve nasıl ve ne, kimler ve kimler tarafından öldür ve kimler öldü. Hiç kimse hatırlamaz. Ama Charlie Chaplin İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le ağır dalga geçtiği için Charlie Chaplin'i hepimiz anarız. Alır işte mikrofonu, eğer işte poposuyla dünya haritasıyla balon şeklinde dünya vardır, poposuyla oynar altına, hücumda keza öyle. Hep çok sert cümleleri müthiş bir mizahla söylemiştir. O yüzden de Charlie Chaplin idolümdür yani.
Hatta çok güzel bir lafın vardı senin. İnsanlara tüfek değil, yürek lazım.
İnsanlara yürek vermek tüfek vermekten çok daha zor. O yüzden tüfek veriyorlar, yürek vermeyi unutuyorlar.
Çok güzel.
Yani tüfek vermek yürek vermekten kolay.
Sen sözcüklerle çok iyi oynayabiliyorsun. Mühendislik kafasının bununla bir alakası var mı?
Çok var. Yani hani diyorlar ya işte senaryo, edebiyat falan, ben yani çok tersinden düşünüyorum. Bence senaryo çok büyük bir matematiktir yani ve iyi ki de kimya mühendisliği okudum. Yani senaristliğime ve yazarlığıma çok büyük katkılarını gördüm. Tretman yaparken, hikaye kurarken vesaire. Bir de yani dil, insanların da yazan her insanın dil öğrenmesinin çok elzem bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben
dil öğrenmek derken hayatımda gördüğüm en ilginç mesaj geldi. Keşke hepsini anlayabilseydim söylediklerinizin diye İngilizce bir mesaj attılar. Yani bizim herhalde bu nasıl bir hayranınsa senin.
Yani, o var. Arkadaşımdır muhtemelen. Ben kaçırdım ama Amerika'dan arkadaşımdır muhtemelen.
Olabilir. Olabilir. Evet. Mühendislik kafasına.
Evet, mühendislik ve yani dil öğrenmekte şöyle faydası oluyor. Ben 2007 yılının sonunda gittim Amerika'ya. 2 yıl kadar kaldım New York'ta. Gitmeden biraz İngilizcem vardı ama oraya gittikten sonra sokak ağzıydı vesaireydi falan. O zaman çok daha kapsamlı oldu. Ve zaten tarihte onu gösteriyor ki oradan döndükten sonra çok daha iyi yazmaya başladım. Ondan önce hep televizyon dizileri yazıyordum. Berivan gibi, Aşk Reşka gibi, Emret Komutanım gibi. Ama Amerika'ya gidip gelince o vizyon iyice genişledi. Çünkü dil öğrenmiyorsunuz. Başka bir kültür öğreniyorsunuz ve vizyonunuz birden, perspektif birden genişlemeye, büyümeye başlıyor. O yüzden dil öğrenmenin bir yazarın hayatında çok önemli bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü dil değil o, kültür öğreniyorsunuz yani.
Peki oyunculuk da okudun galiba değil mi Amerika'da sen 2008-2010 arası?
Evet, oyunculuk da okudum. Paralı tabii ki canım.
Neye gittin diyorum.
Para yemeğe gittim. Gitmişken bir oyunculukta ayıp olmasın, bari gelmişken okuyayım, burada fırsat var diye. HB Stüdyo'da bazı dersler vardı. Yani felsefi oyunculuk, işte ruhsal oyunculuk ve işte English for acting falan diye. 3-4 tane dersi aldım dışarıdan. Oraya böyle 1,5 sene falan devam ettim. Orada da tabii çok başka bir kafaya büründüm tabii oyunculuk açısından da.
O bir bunalımlı dönemimmiş. Öyle dediler. Ben yalancısıyım.
Hangi dönem? Amerika'daki mi?
2008-2010 Amerika'dayken böyle bunalımlı kaçıp gitmişim.
Kaçıp gittim. Askerden kaçtım aslında. Dürüst olayım. Şu an artık bedelli olarak hallettiğim için şu an söyleyebilirim yani. Ve yani askerden kaçtım derken tabii ki yani o kadar yani bakmakla sorumlu olduğum vesaire hani o an mümkün değildi gitmem yani. Hani bir yıl erteleyebilmek için zaten onu yaptım. Ondan sonra fakat gitmişken de hani bunları da öğreneyim dedim. Ama nasıl bunalı bir dönem? Çünkü birdenbire gittiğim için hakikaten hiç kimsem yoktu. Yani çok canım yandı yani. Hiç arkadaşım yok. Dili tam daha kavramamışım. Yani ilk 3 ay neredeyse her akşam ağlıyordum resmen. Çok yalnızlık çektim yani. Yani kültür açısından yani simit aşerdim yani. Ne bileyim yani işte hiç Türk bir şeyi yok, kültürü yok, ne yapacağını bilmiyorsun, dil de çok yok falan. Gidip Starbucks'a falan yapıp öyle şeyler alıyordum. Sonra...
Sen Ankara'da doğdun, değil mi? Ankara'dayım.
Ankara'da, evet Çankaya, Hoşdere Caddesi'nde doğdum. Denizatıp Hastanesi vardır orada, onun 2 yan binası. Denizatı hala duruyor da o yüzden söylüyorum.
Peki, nasıl bu kadar iyi şive verebiliyorsun? Nasıl bu kadar iyi konuşuyorsun filmlerde?
Valla bizim evlerimiz kalabalık olur. Yani şöyle söyleyeyim. Babam rahmetli cezaevine girdiği zaman biz Ankara'da gidecek kimsemiz kalmadı. Ben, annem işte biz de 3 çocuğuz o zaman. Şimdi 4 kardeşiz. O zaman 3 çocuktuk, 3 kardeştik. Halamlara gittik. Halamlar da işte halam, eniştem Üsküdar'da oturuyorlar. Nenem onlar da yaşıyor. Üç onlar ebeveyn olarak. 8 de çocukları var. 11 kişiler. Biz de 4 kişi eklendik. Olduk mu sana 15 kişi? Halamların evde ya şey 2 oda bir salon. Yani bir tane daha oda var da orası nene cumhuriyeti. O nenemin odaya kimse giremiyor. Ve hep yer döşeklerinde yattık. İşte bayramda, seyramda akrabalar gelir, yatıya kalıtmaya gelirdi. Yani bir evde 20 kişi falan yatıyorduk böyle. Dolayısıyla onların yaşamları, tarzları, konuşma biçimleri, vücut şekilleri falan sürekli beynime kazındı. Yıllar böyle geçti çünkü çocukluktan itibaren. Ve ben hani bizim aile hani normal zannediyordum bazı şeyleri. Üniversiteye başlayınca sosyal hayatla daha fazla temas etmeye başlayınca aa bizimkiler ne matrakmış aslında demeye başladım. Öyle fark ettim yani.
Peki, illa Ferhan Şensoy'la çok güzel bir anısı var mı diye aşağıdan geçiyor soru. Var mı Ferhan Hoca ile bir şey anlatabilir?
Ferhan Şensoy'la ya böyle bir hani hep söylerler ya birden
Fıkra anlattık, değil mi? Hani böyle
yani
sana.
ya Ferhan abiyle aslında yaşadığınız her an aslında anıdır yani. Park ormanda kabare majara oynuyorduk. Ferhan Hoca bize hiç iltifat etmez. Yani asla etmez yani. Hani iyisin mi iyisin mümkün duyamazsın öyle bir şey. Ondan sonra ve az doğaçlama yapmaya çok kızar. Ondan sonra ben de o gün park ormanında işte kabare oynuyoruz falan. Bir hareket yaptım doğaçlama ve bir laf ekledim. Ekledim seyirci çok güldü ve alkış aldım. Ondan sonra ama ödüm kopuyor. Yani kuliste neler olacak? Allah'ın başıma neler gelecek diye. Ondan sonra fakat kulise geldi. O yaptığını öbür oyunlarda da yap, iyi yaptın, aferin dedi. Hayatımda ilk iltifatı almıştım ondan. Çünkü çok zor iltifat eder. O mesela değerli bir andı benim için.
Bir de manevi babam var. Haluk Bilginer.
Haluk abi. Evet.
Geçen gün katıldı, izledi. Aşkın'la program yaparken ben şaşırdım. Ben de o kadar hayranım ki. Haluk Bilginer ve Mavi ya, inanamadım bizi. Sonra aklıma geldi. Şey dedi ki Aşkın, ben ona çocuğumun babası diyorum. O da bana çocuğumun annesi diyor. Onun için gelmiştir dedi.
Ya Haluk abi çok ya görebileceğiniz gerçekten yani babam yaşarken ona ikinci babamsın diyordum. Çünkü çok beni yüreklendirdi tiyatroda. Yani çok küstüğüm anlar oldu. Ben beceremeyeceğim dedim. Yapamayacağım. Hatta o zamanlar Haluk Bey, Haluk abi diyemiyordum. Haluk Bey diyordum. Haluk Bey ise işte oyunu 15 gün kalmış. Dedim ki Haluk Bey yani ben yapamayacağım istiyorsanız başka birini bulun. 15 günde çıkartır oyunu falan. Sen dedi bu akşam ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum dedim. Sen bu akşam benim evime gel dedi. Evinin tarifini verdi falan. Gittim evine bana bir kahve koydu güzel falan. Ya bütün akşamını bana ayırdı böyle. Hani gencecik bir çocuğum ben. Ve beni ikna etti, yüreklendirdi. Ondan sonra da yazdıklarım konusunda da, oyunculuğum konusunda da, hayat konusunda da hep ustalık yaptı. Hep yani bir guru gibiydi benim için. O yüzden üzerimde emeği çok fazladır. Her ne kadar Batı sound'unda yetişmiş biri olsa da Haluk abi yani İngiltere'de ama usta çırak ilişkisine çok inanan biridir. Ve hani onun da benim ustam olmasına çok mutluyum, çok gururluyum yani. Çünkü çok şey öğrendim. 9 yılda hep onunlaydım. Hala da görüşürüz, hala da oyunlarına gider gelirim. Çok, çok değerli biri yani, o yüzden hani Haluk abi hiç kimseye kabalığı olmayan biri olduğu için şaşırmadım yani yayını izlemesini yani.
Hiç inanılmaz ya, böyle sanki şeye gelmiş gibi, ben
Aynen.
sahte bir isimle izlerim, bir şey yaparım
Aynen.
falan.
Yok, hiç o niyetleri yok ki yani, hiç şeyleri falan. Gitti koca Emmy'yi aldı ya, Emmy ödülünü aldı. Bak güzel, ne tatlıymış ödülün tipi falan dedi yani, çocuk gibi. Çok dünya tatlısıdır Haluk abi.
Amsterdam'dan selam yollamışlar. Amsterdam'la bir alakan da var mı?
Var var, benim her yerde var ya. Amsterdam'a selamlar.
Hayır.
Kim yolladıysa.
Başında okumuştum, şey diyordun. Midyat için ya da Güneydoğu için iki film çekerse Amsterdam için beş film çekebilirim diye.
Böyle, kim diyor?
Sen dedin.
Yo, ben öyle bir şey demedim ya.
Var vallahi billahi. Bulur sana yollarım sonra.
Allah Allah. Amsterdam için 5 film mi çekelim?
Evet.
Espri yapmışımdır. Herhalde. Yani Amsterdam kafaları hakkında hani olabilir. Amsterdam'daki durumları yani, neyse açıklamayayım burada.
Evet, evet. Peki Zekiye Hanım'dan muhakkak bahsetmemiz lazım değil mi? Hükümet
tabii. Aynen.
Hayatında çok büyük bir etkisi var.
Aynen.
Burada da bir soru soracağım. Amcanların daha sonra seni tehdit edip bizim babaannemiz okumayı şey babaannemiz okuma yazma biliyordu. Niye onu öyle gösterdin diye filmde bir agresiflik olduğu doğru mu?
Öyle bir şey oldu ama amcamlar değil. Bir tane küçük amcam. Yani 3000 kişilik sülalede bir kişi öyle bir şey yaptı. Onun nedenlerini hani aile içinde tutmayı tercih ederim açıkçası. Kimseyi kırmak.
Artık aile içinde kalmamış demek.
Hayır hayır, neden böyle bir şey yaptığına dair. Yani çünkü başka hiç kimse itiraz etmedi. Zaten o mahkemede sonuçlandı. Hakim de inanılmaz yakışıklı bir iki sayfalı gerekçeli karar vererek karşı tarafın davasını feshetti zaten. Yani
buraya bir cevap ver Allah aşkına. Hükümet Kadın'ın devamı gelecek mi? 11-12
gelecek. Var, üstünde çalışıyorum. Hükümet Kadın'ın devamı, hatta karakteri de Hükümet Adam'dı. Hükümet Kadın'daki o Faruk, fırlama Faruk var ya. Onun üzerine kurmayı, Hükümet Adam diye çekmeyi, Hükümet Kadın 3 yani Hükümet Adam ve 1980 darbesiyle başlayacak film. Yani üçleme olacak. 60'ı yaptık, 70'i yaptık, şimdi 80 darbesi gibi. Demek hatta ben... bu konuda bir prensip anlaşmasına da vardık yatırımcılarla. İşte tam sete çıkacakken hoş geldin korona.
Hoş geldin. Peki sence bundan sonra sinema, hemen konudan konuya geçiyorum ama sinema sektörü bu koronadan sonra kendini toparlayabilecek mi?
Ya biraz uzun sürecektir ama toparlayacaktır. Şimdi tabii ki yani daha çok televizyon çok iş yapacaktır. İnternet televizyonları çok iş yapacaktır. Ama yani toparlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir de insanların aslında, insanlar şunu anlamış olmalı. Yani ne kadar aslında sosyalliğe muhtaç yaratıklarız. Yani herkes yani asıl şimdi hani atıyorum bazı evimizde hayvanlar olanlar var. Benim de var mesela. Onu daha iyi anlıyorum şimdi. Sadece yemek yiyor, su içiyor, uyuyor. Ve ihtiyacını gideriyor. Şu an ben de öyle yaşıyorum. Yani hiçbir şey yapmadan.
Hepimiz öyle.
Ya demek ki o sosyallik ne kadar önemliymiş. Ve şuna da inanıyorum. Bu geçtiği anda yani bütün şey tehlike dindiği anda sinemanın tam aksine evet müthiş bir patlama yapacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada tiyatroların patlaması, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da bütün tiyatronun, işte Berlin Ansambul'un kurulması bile 2. Dünya Savaşı sonrasındaki o buhrandan başlıyor. Ve insanlar o kadar boğulmuşlar ki savaştan ve herkes sosyalleşmek için akın akın dışarılara çıktı. O zaman tiyatro vardı tabii ve tiyatrolar patladı. Ve o yüzden de hani bu bittikten sonra eğlence sektöründe müthiş bir yukarı çıkış olacağını düşünüyorum.
Oh be, 2 gün önce Celal Çapa konuğumdu. O kadar içimizi kararttı ki hiç olmazsa eğlence sektöründe bir umut olduğunu bize...
Ben öyle düşünüyorum. Yani bu bitecek yani, bu bitecek yani. Bitmezse zaten hepimize geçmiş olsun. Dünya bitti demek yani. Ben yani şey şeklinde, virüs bitmese de hani bu bir... antikor geliştirerek ya da işte aşı bulunarak bunun halledileceğini düşünüyorum. Ama bitecektir yani.
Bitecek. Bu arada Birleşmiş Milletler gibi bir program yapıyoruz bugün. Çok güzel. Kanada'dan, evet. Almanya'dan, Belçika'dan hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık.
Ay ne mutlu bana.
Ne kadar çok sana selam geliyor ki, ne kadar çok fanım varmış.
Ya evet, yurt dışıyla pek sevişiriz. Yani şey, çünkü orada hakikaten mesela normalde filmlerin gişeleri şöyle ölçülür. 1'e 10'dur. Yani mesela 1 milyon yapmış bir film efendime söyleyeyim, yurt dışında beklenti 100 bindir. Ama benim filmlerimde o rakam 1'e 3 şeklinde oldu. Yani 3, yani sadece mesela burada 1 milyon yapmışsa orada 300 bin falan yaptı. Yani çok büyük rakamlar geldi hep Avrupa'dan. Orada sevenlerimin çok olduğunu biliyorum. Zaten turnelere çıktığım zaman da sağ olsunlar hep kapalı gişe gidiyor. Sold out oluyor. Seviyoruz yani birbirimizi.
Hindistan'da iş yaptı mı film?
Hindistan'da sokmadık.
Sokmadınız.
Abi onu sokmamız için 4 saat çekmemiz gerekiyor. 7 şarkı daha sokmamız gerekiyor. Yani bir film daha çekmemiz gerekiyor yani onun için.
Birkaç,
o yüzden çok zor.
Ne kadar kaldın Hindistan'da?
Toplam bir yıl içinde git geldi yani. Gittim geldim işte, ön hazırlıktı. İşte önce bir gözlem yapmaya gittim. Dedim hani Necati abi böyle bir film yapacağız. Hani önce beni bir gönder dedim. O sağ olsun gönderdi anlayarak. Bir 15 gün öyle kaldım hani onların kültürlerini görmek için falan. Yani toplamda 4,5-5 ayım orada geçti o yıl.
Şafak Sezer de vardı filmde değil mi?
Yani evet.
Yarın konuğum da. Doğru mu yanında et götürdüğü Hindistan'a biliyor musun sen hocam? Ya,
şimdi Şafak dünya tatlısıdır ama çok duygusal bir arkadaştır. İyi kalpli olduğundan benim şüphem yok yani. Evet, yanlışları var, zaman zaman ters politik çıkışlarda yaptı. Hani o ablasıyla hani o konuda ters düştüler. Bence de hoş değildi falan. Dolayısıyla ben de hani çok arıza bir tip olduğu da söyledi. Ben de şimdi aklıma şu geldi. Türkiye'de hiç sahnesi yok. Hindistan'da olacak. Hindistan'a da başka adam getiremez. Şartım oydu ona. Tek başına geleceksin. Ben kendi asistanlarımdan birini sana vereceğim. Ondan sonra geldi. O kadar uyumlu bir set geçirdi ki. Sabah 5'te kalkıyor. Beni anam kaldırmadı 5'te diyor. Bizim asistan çocuk kapıyı tıklıyor. Ona da kart verdik. O da kartını. Gidip Şafak abiye diye yanında böyle zebellak gibi. Çok güzel bir süreç geçti yani. Hani
doğru mu? Et götürmüş yanında, et.
Ha, onu ona gelecektim. Şimdi oraya gittik. Tabii şey, tavuk dışında hiçbir et yemiyorsunuz. Ya yani tavuk ve keçi, işte keçi, koyun, tavuk küçük başta. Dana, bir kere senaryoda bir dana sahnesi vardı, bilenler bilirler. O sahne için 6 ay sanat müdürlüğüyle yazıştık Hint konsolosluğunu. Ondan sonra senaryo o sayfayı kabul ettirmek için. Ve Müslüman mahallesinde bile dana kesmek yasak. 6 aydan hapis cezası başlıyor. Ve biz öleceğiz artık yani, böyle et yemek istiyoruz yani. Ve bu da gitmiş pastırma ve kelle paça kaçak bir şekilde getiriyor çantada. Polis çevirmiş, bu da İngilizce bilmiyor. Kelle paçayı anlatacağım derken polise demiş ki bak kelle paçayı gösteriyor. Sonra da böyle yapıyor, kıt kıt diyor, ulan bu da terörist misin, manyak mısın? Sonra sağ olsun. Cumhurbaşkanlığından Şafak'ın bir ahbabı, bir abisi arıyor, olaya müdahale ediyor, böyle geliyor. Ama o kadar biz, yani şeye götürdük, şefe götürdük, otelin şef garsonuna. Ben diyor bunu tost most yapamam, sucuk kokusu sinerse mahvoluruz, tutuklarlar, oteli kapatırlar falan. Biz gittik onun için tost makinesi aldık işte odada yapmak için sucuğu falan. Pastırma geldiğinde bizim Burak, Burak Satıbol, o kadar şey bir partnerim oynayan, kilolu olan. O kadar acıkmış ki bir somun ekmek aldı. İçine bütün pastırmayı dizdi. Böyle böyle yemeye başladı. Ya Şafak o konuda bizi çok kurtardı hakikaten, sağ olsun.
Etle. O zaten yemeğe aşırı düşkün biliyorsun. Şekeri anında düşüyor. Ve
Aynen.
İnanılmaz seviyor yemek yemeyi.
Aynen.
Bilmediğimiz aslında çok yönün yok ama banyoda çekilmiş de bir filmi. Banyo. Mustafa
evet.
Karla, değil mi?
Evet.
Orada da biraz seni böyle daha çıplak gördük. Onun da güzel. Şurada
hafif bir şeyler vardı. Çırılçıplaktım. Evet. Soranlara da şunu söylüyorum. Abi banyoda paltoyla mı durayım? Yani hani banyodayız yani. Filmin ben adı kibar... banyo.
He? Ben kibar sordum. Yani seni şeffaf gördük diye.
Anadan üryandım. Ben direkt söyleyebilirim. Yani hani sanat için soyunmadı demesinler diye. Ya yok, öyle gerekiyordu ya. Ben banyo filmi bana ödül de getirdi. Yani banyo filminde yani çünkü benim için heyecanlandırıcı ilk başrolümdü. İlk başrollerden birini oynadım sinema filmimde. Mustafa da o konuda sağ olsun hani şey yaptı, cesaret gösterdi ve emanet etti rolü bana. Aslında ben Selçuk abinin rolüne çağrılmıştım. Selçuk Yöntem'in hani böyle iri adam, seksist daha maço adam. Ben de dedim ki ya sizin için mahsuru yoksa ben tam tersi o kıl tüy obsesif adamı oynamak isterim falan. Niye dedim? Çünkü fiziksel kişilendirme olarak direkt o maçı adamım. O yüzden çok tersten bir şey yapmak isterim dedim. O da sağ olsun verdi ve ben mutluyum o filmden yani açıkçası.
Galiba şey pişik falan da olmuştun değil mi sen o filmde?
Ha tabii 3 gün şeyde çırılçıplağım. Ayıptır söylemesi. Suyun içinde, sıcak suyun içinde içe, tabii ki difüzyon diye bir şey var. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçiş. Bütün her yerim tabii buruştu. Acayip buruştum yani. Artık böyle sünnetli çocuklar gibi ağrıdan stüdyonun içinde öyle geziyordum yani.
Peki sen genel olarak arızalı rolleri seçiyorsun yanlış bilmiyorsam değil mi?
Arızalı rolleri veriyorlar diyelim.
Bu senaryoyu kim yazıyor? Çoğunlukla sen yazıyorsun.
Aha evet evet evet evet.
Yani hemen yönetmenleri suçluyorsun.
Hayır ama mesela şimdi klasik jön sıkıcı bir gerçekten. Yani şimdi hani bu sümüğün akmayacak, yamuk bakmayacaksın. İşte hani bir challenge'ı yok yani. Hani öyle durman gerekiyor yani. Hani bir şey katamıyorsun yani. Hele senaryoda zayıfsa o zaman hakikaten yani şey çok daha sürekli şuradan güneş parlıyor galiba. Sürekli
görünüyorsun.
Okey. Sürekli şey yani değişik şeylerin peşinde koştuğum için öyle rolleri oynamayı da ben daha çok seviyorum. Yani fazla gözlem yapan bir adamım. Yani eminim yani bugün bakkala gittiğimde atıyorum markete gittiğimdeki adam da bir gün bir senaryoda karşıma çıkacak bir karakter olarak. Böyle jest mimik biriktirmeyi çok severim. Çok izlerim insanları yani.
Arızalı insanların hikayeleri farklıdır. Güzel laf.
Doğru söylüyor.
Çocukken kendini hiç beğenmiyormuşum.
Dövüyordum. Çünkü çok haklıydım. Çok çirkindim. Yani küçük çocukken güzeldim. Liseye bir geldim o ergen sivilceler buradan buraya kadar sivilce yani bir kız benle çıksa yemin ediyorum gözümden düşerdi hani buna mı düştüm diye. Ve kendimden çok nefret ediyordum. Sonra üniversiteye gittikten sonra biraz böyle tip toparladı falan. Sonra da aslında hikayenin de çok da eli yüzü düzgün olmamaktan geçtiğini fark etmeye başladım yaşım ilerledikçe. Çünkü güzellik, yakışıklılık dediğin aslında yaydığın bir enerji, bir özgüven, bir aura, bir karizma aslında bir ışık yani. Yani tek tek incelediğin zaman Al Pacino çirkin bir adam yani burnu büyüktür vesaire 1.50 boyu vardır ama Al Pacino şuraya girsin de yani herkes ona bakar yani ya da Robert De Niro'ya. Yani bazı insanların çok ciddi karizması oluyor. Kendimin öyle diye söylemedim.
George Clooney'e benzeten oluyor mu?
Oluyor.
Ömer
Bostum. Evet, bununla ilgili bir anım var. Hatta Sabah gazetesi Ömer Clooney diye manşet atmıştı. Çünkü Sabah gazetesinin Boston temsilcisi vardı. Boston Film Festivali'nde I Love You'yla en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini almıştım. Festival olduğu için de bir hafta sürüyor ya. İşte her akşam festivalin takıldığı, konukların, filmlerin takıldığı bir bar var. Orada da bir tane saksafoncu abi var. Siyah bir abi, çok cool bir abi böyle, yaşlı bir adam. Bazı bana şey diyordu, acayip genç olanlar çok George Clooney'e benziyorsun diyordu. Yaşlı olanlar Ömer Şerif'e benziyorsun diyordu. Bu birkaç gün sürdü, en sonunda o yaşlı saksafoncu dedi ki, ben senin adını buldum, you must be Ömer Clooney dedi. Ondan sonra o gazeteci de duydu, aa çok güzelmiş, ben bunu yazarım dedi. Öyle Ömer Clooney muhabbeti oldu yani.
Ben hatırlıyorum da onun için şey yaptım.
Eyvallah.
Peki ne sorayım ne sorayım? Güzel bir soru. İki tane ablam mı var kardeşim mi var?
Biz dört kardeşiz. Abim var, ablam var, ben kız kardeşim. Yani bir erkek, bir kız, bir erkek, bir kız doğmuşuz.
Birinin
erkek...
adı Ajda var değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Kim? Ajda var mı?
Yok. Ajda şöyle. Rojda var. Rojda ama şöyle. Şimdi... Ya herkes biliyor 80'lerde 84 doğumlu kardeşim. Şimdi benim ismimi babam o zaman devlette görevli olduğu için rahatça koyabilmiş Kürtçe isim olmasına rağmen ama Rojda'ya bir türlü nüfus müdürlüğü izin vermemişti. Yani 3 ay uğraştık falan. Ya işte Kürt ismi bilmem ne koyamayız falan. En sonunda annem bir formül buldu ve dedi ki ablasının adı Ajda bunun da adı Rojda olsun dedik. Kızım dedi ya yaz şunu dedi. O da ikna oldu. Yazdı. Normalde ablamın adı Evin. Evin Milyat.
Peki gelelim gene geçmişe. İlk muhalefetin neydi aileye?
Hı. Küpe.
Evet.
Küpe takmıştım. Ondan sonra kulağımı deldirmiştim. Küçük amcam işte o dalga geçmişti bana böyle işte bilmem ne mi olacağım falan bu ne falan. Onda da künye vardı. Ben senin künyeni bir şey diyor muyum dedim. Ertesi gün sağ kulağımı da deldirdim. İki delikle geldim. Ondan sonra daha kızdılar. Sol kulağa bir delik daha attım. O yüzden iki delik burada vardı. Bir tüy kaçtı, özür dilerim. Köpeğimin tüyü herhalde. İki delik sol kulağımda, bir delik sağ kulağımda oldu. Bir süre taktım küpe ama sonra sıkıldım. Çıkardım yani. Bir yani, 15-20 yıl. İlk muhalefetim küpe takmaktı.
Peki. Son bir soru. Senin sözlerinden alıyorum. Yaşadığını mı yazıyorsun, yazdığını mı yaşıyorsun?
Ya bu çok enteresan. Bence her yazar ya yaşadığını yazar ya da yaşayacağını yazar.
Zaten senin sözün bu, onun için diyorum.
Aynen öyle. Yani çok garip yani. Bu hakikaten yani bu tip psikolojik şeylere, metafizik şeylere çok ikna olmasam da, ama hani yazarlık tecrübemin verdiği şeyle de şunu söyleyebilirim. Yani hakikaten mesela babamın ölümünden önce böyle bir cenaze yazmıştım. Ve işte ondan sonra da, sonra babam öldükten sonra başka bir cenazeyi bambaşka bir şekilde Hükümet Kadın filminde yazdım falan. Bir sürü olaylar var böyle hani örnekleyebileceğim. Hakikaten ya yazdık ya yaşadıklarımı yazıyorum ya da yaşayacaklarımı bilmeden bir şekilde yazmış oluyorum. Buna da inanıyorum yani.
Bu laf beni çok etkiledi de onun için. Yazdıklarını. Ben inanırım bu tip metafizik şeylere.
Onu... Evet, bu konuda ben de inanıyorum, evet. Yani çünkü hakikaten yazıp da ondan sonra da falan oldum. Yani mesela bazen oluyor yani, yazıyorum ya resmen o mekanı görmüşüm, o insanları biliyormuşum gibi yazmışım yani. Gidiyorum onları görüyorum çünkü yani. Öyle çok enteresanlıklar yaşadım, evet.
Var, her zaman bir mesaj geliyor. Bakın arkadaş, dediğiniz gibi hiç agresif falan değilmiş. Niye beni korkutuyorsunuz yani?
Kim diyor agresif ya? İsim ver bana. Baksana hemen sonunda.
Var, tanıyor musun bilmiyorum.
Kim?
Hüsnü Sami Gügü derler.
Gügü, ha Gügü tanımaz mıyım?
Gügü bana çok agresif, dikkat et işte şöyle tesbihli.
Gügü. Ya bak Gügü. Nasıl baktığımı görüyorsundur, aşk olsun. Ne agresifliğimi gördün ayol?
Vallahi ben yaptığım ve keyif aldığım en güzel sohbetlerden biriydi.
Yani çok güzel. Çok zarifsin.
Tanımadığım insanlarla söyleştiğim zaman.
Mevlüt de bak bir arkadaşım, o da selam yollamış bana. Mevlüt Şeker çok severim. Ben de ona selam yollayayım.
Hepinize teşekkür ediyorum ama başta sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi dediğim gibi. Sağ olasın, var olasın. Tekrar çok, sağ ol. Çok öpüyorum.
Allah iyiliğinizi versin. Bay bay.